Ayrım 22, Pargalı İbrahim Paşa, Cahit Ülkü, sayfa 185. Sabah ezanı okunurken huzuruna gelen müneccim başı gece boyunca yıldızları incelediğini, remil açtığını uzun uzun anlattıktan sonra az önce yüreğinin yüce bir vahiyle aydınlandığını ve Mühri Hümayun'un yeni veziri azama verilmesi için en uygun eşref saatinin ikindi ezanından 1 saat 3 dakika önce olduğunu bildirdi. Süleyman da zaman kaybetmeden saray ağasını çağırtıp bu vakitte veziri azamlık töreninin yapılacağını, Mühri Hümayun'un İbrahim Ağa'ya verileceğini söyledi ve durumun diğer vezirlere, paşa, bey ve ağalara bildirilerek hazırlıkların tamamlanmasını emretti. İbrahim için sonraki yaşamına ödünç verdiği dönem nihayet bitiyor, kendi seçimi olan serüvenin ikinci perdesi açılıyordu. Haberi aldığı an hiç heyecanlanmadı ve hamam suyunun iyice ısıtılmasını emretti. Öyle bir duyguya kapılmıştı ki tellak yalnızca bedeninin kirlerini değil köleliğin üstünde kalan son kalıntılarını da kazıyacaktı. Yakından tanıdığı arzulası bu kez ona daha başka göründü. Ta ileride Süleyman tahtında tek başına oturuyordu ve sağında solunda kimse yoktu. Onun sol tarafından kapıya doğru müftü, hocalar, vezirler, İstanbul'da bulunan bey ve paşalar sıralanmışlardı. İbrahim ikinci vezir Ahmet Paşa'nın yüzüne çöken karanlığı, adamın kin ve öfkeyle buruşan suratını uzaktan fark etti ve ona hak verdi. İbrahim'in sağında azaplar, iç oğlanlar, divan-ı hümayun çavuşları, kapıcı başılar, akağalar, hünkâr imamı ve müneccim başı saf tutmuşlardı. Kürkünün sağ yenini eline alıp ilerlemeye başladı. Onun her adım atışında tören çavuşları yardımcın Allah ola, devletinle çok yaşa diye bağırıyorlardı. İbrahim yol boyunca 2 kez yere kapanıp o gün için özel olarak serilmiş kırmızı halıyı öptü. O yükündükçe tören çavuşlarından ölçülü bir alkış sesi yükseliyordu. Tahtla arasında 3 adımlık ara kalınca adet olmadığı halde Sultan Süleyman ayağa kalktı ve öne doğru bir adım attı. İbrahim duralamadan ona yaklaşıp diz çöktü. Padişahın önce sağ ardından sol ayağını öpüp divan duruşuna geçti. Süleyman'ın yüzü alabildiğine içten ve sevgi dolu bir tebessümle aydınlanmıştı. Padişah yanına yaklaşan saray amirinin kolları arasındaki yastığın üzerinde duran altın ipliklerle işli kadife keseyi aldı. İçinden Mühri Hümayun'u çıkardı. Bu sırada müftü ve hünkâr imamı dua mırıldanıyordu. Süleyman mühürü İbrahim'e verirken "Yardımcın Allah ola, devletinle çok yaşa" dedi. Ardından saray ağasının uzattığı düğmeleri inciden, yakasında elmaslar ışıldayan hilati, kendi eliyle yeni veziri azamına giydirdi. Süleyman gözdesine Mühri Hümayun'u teslim ettikten sonra kendisini ölesiye yorgun hissedip eski saraya anasının yanına gitti. Aslında Osmanoğlu'nun en şanslısı kendisiydi. Çünkü annesinin dizine yatan, bugünkü gibi hem sevinçli hem utangaç ama garip şekilde hüzünlü gününde şefkatli ve diyet bilmez ellerle başı okşanan ondan başka erkek yoktu neslinde. Hafsa Sultan sığınak olmanın gururuyla erken bastıran sıcakların ter içinde bıraktığı yavrucuğunu yelpaze ediyor, bazen de yanaklarına hafif hafif dokunarak onu pışpışlıyordu. Bir ara "ah balam" diye mırıldandı. "Böyle üzülecektin de niye azlettin adamı?" Süleyman gözlerini yumdu. Sesi uzaklardan gelir gibiydi. "Piri paşayı sadaretten azletmeyince padişahlıkta olan istiklal lezzetini bulamadım. Zira ne zaman paşa huzura girse ben kendiyi her şeyde çaresiz ve icra işlerinde kararsız görür idim." Dipnot: yukarıdaki sözü Hayrullah Efendi nakleder. Bazı tarihçiler Pargalı İbrahim'in veziri azam olmasını şöyle yorumluyorlar: "Peçevi arza girdikçe Padişah Mehmet Paşa'dan utanır, ona çok saygı gösterirdi. Koçu Bey, Haremi haslarından İbrahim Paşa alim, fazıl ve vakur ihtiyar olup aslında perdeleri vaktinde veziri azam olduğundan Şehriyar Hazretleri ondan utanıp istedikleri gibi kullanmazlardı. Kendileri genç padişah olup saltanat işlerinde istiklal ve istibdad hevesindeydiler. İhe danişment, Pargalı'nın vezir-i azamlık makamına oturtulması demek, dal kavukluğun iş başına gelmesi demektir. Kanuni Sultan Süleyman her sefer ayağa kalkarak karşıladığı büyük Türk veziri Piri Mehmet Paşa'ya karşı ayak suyu içen dal kavuk devşirmeyi tercih etmekle, artık imparatorluğun mukadderatına dönmelik ve devşirmelikle beraber dal kavukluğun da kesinlikle hakim olmaya başladığını gösteren çöküş kapısını kendi eliyle açmış gibidir. Peki balam, paşa olmayan adamdan vezir-i azam olur mu? Bir harem ağasını vezir-i azam yapacağına mührü paşalardan birine verseydin ya. Dipnot, anlaşılan Türkiye'de uzun zaman geçerli olan sadece paşaların cumhurbaşkanı olma adeti o zamanlardan kalmış. Süleyman bu uyarısıyla büyük bir yanlışını gösteren annesinin elini minnetle sıktı ve ertesi sabah ilk iş olarak İbrahim Ağa'ya Rumeli Beyler Beyliğini verip onu paşa yaptı. Bu işe İbrahim de şaşırmıştı. Olanları en çok şaşıran ise ikinci vezir Ahmet Paşa'ydı. Neye uğradığını bilemeyen gariban bu utanca dayanamayacağını öne sürerek Mısır'a gönderilmesini istedi. İbrahim herkesi çekiştiren çenesi düşük birinden kurtulmayı canına minnet bilince paşanın isteği yerine getirildi ve adamcağız cavlak başını öne düşürüp Mısır'ın yolunu tuttu. Pargalı'ya makbul İbrahim Paşa denmesi için aradan bir yıla yakın zaman geçmesi gerekecekti. Daha Ferhat Paşa'nın kellesini kurtardığı gün hanedana damat olmayı kafasına koymuş, bu arada valide Hafsa Sultan'ın gönlünü fethetmek uğruna bütün hünerlerini döktürmüştü. Yavuz Sultan Selim'in kızlarından Hatice Sultan'la evlenmek için Süleyman'dan izin istediği an, padişahın sevinçle kendisini kucaklamasına bakarak boşa geçen günler için hayıflandı. Ama düğün hazırlıkları için vakit yitirilmedi. Uzun Hasan'dan, Şah İsmail'den, Mısır'dan edinilen şarkın en muhteşem ganimetleri sandıklardan çıkarıldı. At meydanına kurulan otaklar, çardaklar, sayebanlar, her biri mücevher değerindeki şallarla, dibalarla, atlaslarla süslendi. Yüksek bir yere padişah için taht kurulmuş, koca meydan rengarenk resimlerle, nakışlarla süslü Çin evlerine benzemişti. Padişahı düğüne davet etme görevi de ikinci vezirliğe yükselen Sadıç Ayas Paşa'ya düştü. Süleyman altın tellerle işli kumaşlarla, atlas ve kadifelerle döşenmiş yollardan düğün yerine giderken yanındakilere işitilmedik övgülerle İbrahim Paşa'yı methediyordu. Gündüzleri koşu, güreş, dans ve ok atışı yarışmaları düzenleniyor, geceleri ise havai fişek gösterileriyle, mum donanmalarıyla imparatorluğun kudreti sergileniyordu. Caddelerde sahne dekorları yapılarak Avrupa'da bile benzeri olmayan açık hava tiyatroları kuruldu, burada temsiller sahnelendi. Çalgılı şarkılı oyunları seyredenlere dağıtılan saray, cami, çeşme ve bahçe maketleri şeklinde şekerlemeler yıllar boyu dillerden düşmeyecekti. Padişah düğünün 7. günü altın ve ipekten duvarlar arasından geçerek damadın yeniden yapılan sarayına gitti. Arkasından yürüyen 300 iç oğlanı gelinin çeyizlerini ve 60 bin küçük parçadan yapılmış devasa nakılları taşıyorlardı. Dipnot: nakıl ya da nahil, bal mumundan yapılarak gelinin önünden götürülen insan hayvan modelleriyle, meyve ve çiçek şekilleriyle süslü yapma ağacın adı. Sahibinin sosyal ve ekonomik durumuna göre mücevherlerle, gümüş ve altın varaklarla yapılırdı. Saltanat düğünündekiler genellikle som altın ve gümüştendir. Bazen boyları 12 metreyi bulurdu. Geç vakit saraya dönen Süleyman, onu bekleyen haberle mutluluğuna mutluluk kattı. Hürrem bir erkek evlat daha doğurmuştu. Padişah, kız kardeşinin düğünüyle bu doğumun aynı güne rastlamasını uğur işareti sayarak oğluna babasının adını verdi. Dipnot: Süleyman'dan sonra padişah olan ikinci Selim. Düğünün 9. günü bir yıl öncesinin has oda başısı İbrahim Ağa gerdeğe girdi ve o günden sonra Makbul İbrahim Paşa olarak anılmaya başladı. Odadan çıkan Süleyman'ın arkasından bakarken kenarlarda çizgileşen küçük ve yuvarlak dudaklarının uçlarına anlamını yalnız kendisinin bilebildiği gizil bir tebessüm asılmıştı. Hürrem'in bir yandan da onun az önce boynuna taktığı kalp şeklinde yüzlerce minik halka iç içe geçirilerek yapılmış kolyenin tam ortasında ışıldayan iri rozayı okşuyordu. Kim yapmıştı bu kolyeyi? Yahudi hekim Samuel mi? Eğer o yaptıysa, yüreğinden kopan kahkahayı zorlukla bastırdı Hürrem. Sen Süleyman'sın diyordu içinden, her şeye doğuştan sahipsin. Ama tek başına olan ben, her şeye, sana bile kendi gücümle sahip olacağım. Gerçeği bir bile bilseydi Süleyman, ipekli yorgandan taşan bembeyaz omuz başlarını hoplata hoplata güldü. Düşünce kadar özgür ne vardı dünyada? Beşikte uyuyan bebeğe baktı. Süleyman'ınkinin tam aksine omuz aralarına yapışmış gibi yüz yuvarlak, boyunsuz bir kafa. Tepede bir tutam kızıl saç ve Tanrı'nın ona yardımı olsa gerek hafif kemerli bir burun. Yeniden kıkırdadı. Gerçeği bir bile bilseydi Süleyman. Ama böylesi daha iyi değil miydi? Müthiş keyifliydi Hürrem. İçi içine sığmaz halde kendi kendisiyle konuşuyordu. Ey Süleyman, senden alınmış intikamı hiçbir zaman bilemeyeceksin. Eğer benden önce ölürsen ölüm anında kulaklarına fısıldarım belki, ama önce asla. Bilsen ne yapardın? Ama bilemeyeceksin ki. Kim yaptı kolyeyi, Samuel mi? İnşallah o yapmıştır. Böylesi daha yakışık alır çünkü. Her büyüklenme adında gözlerinin ta içine bakarak dalga geçeceğim seninle. Hem bekle, daha neler gelecek başına. Hürrem ve halayık, dizleri ve dirsekleri üstünde yatağına doğru emekleyen bir sürüngen ve Hürrem. Bir gecelik zevkten sonra unutulan, pargalının gözüne gözüne sokmasıyla tadı anlaşılan yemiş ha? Tekrar bebeğine döndü, elini uzatıp Selim'in puf böreğini anımsatan yanaklarını okşadı. Hediye edilen eşya ha? Sen kaytan bıyıklı, şehla bakışlı kostak delikanlı. Sen Kırımlı Akıncı, bir şövalye bile olamadın, yuh olsun sana. Neyi kaçırdığını biliyor musun? Bürümcüye sarsaydın beni, örtseydin göz değmemiş güzelliklerimi, kırsaydın beni mıncıklayan elleri ve diz çöküp önümde bir tek çiçek sunabilseydin bana, senden mutlu erkek olabilir miydi Angut? Ya sen pargalı bakarkör, bir de bilecen geçinirsin. İlk karşılaşmada yüzüne kan yürümüştü, gözlerin çakmak çakmak olmuştu oysa. Ah ne terif, Tanrı'nın lütfunu elinin tersiyle ittin. Ziyafet sofrasına konan aş gibi allayıp pullayarak Süleyman'a sundun ayağına gelen nimeti. Yanına kâr kalır mı bu pargalı? Fitil fitil burnundan gelmez mi bu nankörlüğün? Meraklanma, daha da yükseleceksin. Vezir-i azamla kendi becerinle mi konduğunu sanırsın? Hürrem'in rolünü bilmiyor musun? Hem bilsen bile diyetini ödüyor diyorsun değil mi? Öyle san, daha iyi. Ama unutma, insan ne kadar yüksekten düşerse o kadar çok parçalara ayrılır. Gülfem cariye odaya girince kafasındaki düşünceler hızla kendi kutularına çekildiler. Bu kadın 6 ay önce Türk korsanlarının padişaha armağan ettikleri minik bir serçeydi. Doğru dürüst Türkçe bilmiyordu, ürkek ve kimsesizdi. Firuze kalfası bile yoktu. Hürrem ihtirası olamayacak kadar aptal biri olduğunu ilk başta anladığından hemen kanatları altına almıştı onu. Hamilelik ve lohusalık günlerinde padişahı Mahidevran'a mahkum etmeyecek bir alternatif gökten inmişti sanki. Tüm sevecenliğini takınıp elini ona uzattı. ''Hoş geldin Gülfem'' dedi gülümseyerek. ''Gel otur. İnşallah sana da şehzade doğurmak nasip olur.'' Böyle diyordu ama kendisinden başkası bebek doğurduğunda kız olsun erkek olsun doğan çocuğun göbeğinin düğümlenmemesi için emir verildiğini de pek hala biliyordu hınzır. Ama bugün içinde sınırsız bir sevinç ve her önüne çıkan da dalga geçme isteği vardı. Sonra Robatin'i düşündü. babasını, onu erkenden terk eden annesini ve ötekileri. Nihayet misyonunu yerine getirmek için önemli bir adım atmıştı. Hem de dev adımıydı bu. Üstelik artık müthiş bir gizi vardı. Dönüp Beşik'teki Selim'e yeniden baktı. "Sen oğlum," dedi içinden. "Tahta sen geçeceksin. Ne Mustafa ne Mehmet, ne de senden sonra doğanlar. Bu muazzam imparatorluğun tek hakimi sen olacaksın ve annenin ideallerini sen gerçekleştireceksin. Ben seni bunun için doğurdum. Haydi uyu yavrum, uyu ve çabuk büyü." İbrahim ise yapımı bitince görkemi dillerde gezinmeye başlayan sarayının selamlığında tek başınaydı. Bu paça gününde at meydanına bakan en sevdiği odada kendi iç bahçesinde gezinirken gerdek gecesinin sıkıntısını hala içinden atamıyordu. Nedenli yükselirse yükselsin hep köle İbrahim olarak kalmaya mı mahkumdu? Hatice Sultan duvağı başında altın simli yastıkların arasında taht benzeri döşeğe kurulmuş otururken odanın bir köşesinde namaz kılmak. Sonra elleri göbeğinin üstünde düğümlü başı öne eğik hanım sultanın "oturunuz" demesini beklemek. Yeni eşinin eteğini öperek yatağa davet edilene dek uysal bir köpek gibi köşesinde büzülmek. Dipnot: padişah kızıyla evlenenin gerdek gecesi hakkında bakınız İ Hakkı Uzun Çarşılı, Osmanlı Devleti'nin Saray Teşkilatı sayfa 163. Ama Gülüsemen dikenine katlanmalıydı. Hafsa Sultan'ın oğlu üstündeki otoritesini gördüğü an damat olmadıkça hiçlikten kurtulamayacağını anlamıştı. Ama hiçliğin daniskasını gerdek gecesinde tatmıştı. Bilmekle yaşamak ne kadar başka şeylerdi. Çünkü o anın ruhunda böylesine derin izler bırakacağını asla varsaymamıştı. Hatta padişah kızı gururunu sürdürmesin diye aşk sanatındaki hünerine güvenmeyip kim bilir kaç cilt bahname okumuştu. Ama Hatice Sultan o mağrur Osmanlı köşedeki dengi işaret ederek yatağının ayak ucuna kendi yatağını sermesini adeta emretmiş ve geceyi orada Hatice Sultan'ın yorgandan taşan ayaklarını seyrederek geçirmişti. O sabah el öpmeye gittiğinde kayınvalidesi Hafsa Sultan pek keyifliydi. Artık 9 yaşına basan Şehzade Mustafa'nın ne kadar zeki bir çocuk olduğundan uzun uzun söz etmiş, ardından Hürrem'in büyücü cadılar gibi baktığını, Mahidevran'ın ise kaprisleri olmayan, haddini bilir kadın olduğunu anlatmıştı. Mahidevran'ın kendisine karşı takındığı tutumda büyük değişiklikler olduğunu İbrahim de gözlemliyordu. Hafsa Sultan'ın vermek istediği mesajı kavramıştı. Ayrıldıklarında kayınvalidesi damadının artık kendi partisine katıldığını anlamış olmalıydı. Varsayımının doğru olup olmadığını o gece sınayacaktı. Çünkü ona göre akşam muhatap olduğu davranışla Hafsa Sultan'ın söyledikleri aynı zincirin halkalarıydılar. Ama gene de kıblesini Hafsa Sultan Mahidevran Mustafa üçgenine çevirmesine karşın pozisyonunu açık seçik belli etmemeye kararlıydı. Ayrıntılar üzerinde fazlaca odaklandığında geneli kaçırabileceğini biliyordu. Bu yüzden Ahmet Paşa'yı düşünmeye çalıştı. Yüreğini kin, gözünü hırs büyüyen bu adam Mısır'a varışından 7 ay sonra İstanbul'la bağlarını kopararak saltanatını ilan etmiş, Mısır hazinesinden Araplara, Kölemen beylerine hediyeler dağıtarak çevresine haydi insan toplamıştı. İbrahim bir kez daha zekasıyla övünüyordu. Yediği silleden sonra neye uğradığını şaşıran bu edepsiz adama güvenilmeyeceğini bilerek İstanbul'a yerleştiğinden beri dikkatini çeken Kadızade Mehmet Bey'i Ahmet Paşa'nın yanına katmak nedenli güçlü gözleminin olduğuna kanıt değil miydi? Üstelik ona paşanın mutlaka bir halt karıştıracağını, tüm hünerini göstererek onun has adamı gibi görünmesini, böylece devlete büyük hizmetlerde bulunmak fırsatına kavuşacağını uzun uzun anlatmıştı. Ahmet Paşa'nın Yavuz zamanında Mısır'da bulunduğu için yerel koşulları iyi bilen Mehmet Bey'i kendini vezire azam edindiğine bakılırsa Kadızade rolünü iyi oynamış olmalıydı. İsyan haberi padişahı hayli telaşlandırdıysa da İbrahim sükunetini korumuş, "Merak buyurmayın Saadetlum, Mehmet Bey bu hainin hakkından gelir" diyerek onu yatıştırmıştı. Aradan aynı zaman geçmesine karşın Mehmet Bey'den haber çıkmayınca sabırsızlanan Süleyman, ikinci vezir Ayaz Paşa'yı o sabah 3000 Yeniçeri'yi de Mısır'a göndererek bu patırtıyı bastırmakla görevlendirmişti. Açık pencereden içeriye insanın içini gıcıklayan kokularla yüklü ılık bir bahar rüzgarı doluyordu. Atların nallarından çıkan tıkırtıları duyunca İbrahim eğilip taşlığa baktı. Tahmin ettiği gibi Hatice Sultan annesini ziyaretten dönüyordu. Uzayan gölgeleri görünce ikindi namazını unuttuğunu fark etti. Bu sık yaptığı şeydi. Ama günah işleminin de tuhaf bir zevki vardı. Üstelik Tanrı'nın bu unutmalarından ötürü ona ceza keseceğini hiç sanmıyordu. Uzandı, sehpadaki kitabı aldı. Bu gitmeden önce Ayaz Paşa'nın ona hediye ettiği bahnamelerden biriydi. Keşke Hoca Nergis Ağa sağ olsaydı diye düşündü. Ondan öğreneceği çok şeyler olmalıydı kuşkusuz. Gene de önündeki gecenin farklı bir gece olacağına emindi. İyice arkasına yaslanıp dersini çalışmaya başladı. 22. ayrımın sonu. Sayfa 193.